Ayrım 16.
Çaydanlığı bırakıp yürüdü. Süheyla'nın peşi sıra merdivenlerden koşturarak inerken korkusu büyüyordu nedenini bilmeden. İyi mi ediyorum? Ne yapılır başka? Büyüyecekti Süheyla'nın ardından girdiği oda. Bizim odanın iki katı gibi. Ağırca bir koku vardı. Adam kusmuş mu, pislemiş mi? Zavallı Süheyla'cık. Pencereyle duvar arasındaki iki kişilik kara demirli eski bir kadroda genişçe bir yorganın altında yitmiş gibiydi Şahin. Yaklaştı yavaşça. Süheyla yorganın ucunu çekerek eğilip baktı adama, döndü bir süre sonra. Baksana dedi. Dolmuştu gözleri. Ne yapacağını bilmeden Turgut değildi. Sapsarıydı yüzü Şahin'in. Şakaklarındaki ak saçların dibinde terler birikmiş, seyirmeler var yüzünde. Boynundaki kaslar gerilip büzüşüyor. Uyuyor mu nedir? Uzanıp yavaşça sarsı adamın yorgan altındaki sivri kemikli omuzunu dürter gibi seslendi. Şahin efendi. Ağız dil yok adamdı. Daha da gerilemişti sinirleri. Ölüyor belki de. Doğrulup döndü kıza. Bir doktor getirmek gerek dedi. Baygın. Duraladı. Bir şeyler diyecek oldu Süheyla. Dönüp duvardaki gömme dolap kapısında asılı ceket cebinde bir şeyler arandı. Sarı, meşin bir cüzdanı çıkarıp karıştırdı. Üzgün, biraz da sıkılarak döndü Turgut'a. Çekinerek, 2 lira var burada dedi. Bende var dedi Turgut. Çabucak çıktı odadan. Peşinden gelen Süheyla'yı, bugün de pazar dedi. Ben bir bakayım gene. Sen başından ayrılma. Cam aç. Biraz havalansın burası. Odaya çıktı. Paltosunu alırken yatakta ıhlamur içen Naime, adam iyi değil dedi. Doktor çağıracağım. Gelmişken söyleriz sana da. Sözünü ağzına tıkar gibi Naim kesti hemen. Sakın yapmayasın dedi. İstemem. Kimse görmesin, beni daha iyidir. Fırladı Turgut. Belki de doğru olan. Doktoru bulalım da. Kolay olmadı doktoru bulmak. Yağmurlu sokaklarda dolaşıp durdu. Serence Bey de evinden çıkardığı yaşlı bir doktoru getirip merdivenlere soktuğunda bir saati bulmuştu neredeyse. 4 lira alırmış eve gittiğinde doktor. Al pezevenk. Ben vereceğim paranı. Mutluluk duyuyordu içinde yaşlı, hasta birine yardım yapmanın. Bırak şimdi. Ne umurundaydı senin yaşlı adam? Kız ödeşiyorsun bir tür. Amma pis be. Aklımdan bile geçmez. Sonunda olacağı bu kızın. Acıya dönüşmüştü mutluluk. Ayak seslerine kapıyı açtı Süheyla. Oda daha temiz, Şahin bıraktığı gibiydi. Doktor yaklaşıp çekti yorganı. Mavi pazen pijama içindeki Şahin'e baktı bir süre. Nabzını yokladı. Eliyle göz kapaklarını aralayıp baktı. Şekeri var mıydı dedi. Süheyla anlamadan bakındı şaşkın şaşkın, kızardı. Şeker yok dedi yavaşça. Pekmez var biraz. Turgut gülümsedi isteksizce. Dönüp asık yüze bakan doktora, bilmezler efendim dedi. Bilmezse böyle olur dedi doktor. Şeker komasına benziyor bu. Neysiniz siz? Komşuyuz burada efendim biz. Hanım eşi. Aynı asık yüzle başını salladı doktor. Anladı herif. Burada olmaz bu dedi. Hastaneye kalkması gerek. Kanına bakılacak filan. İşi ne? Berber dedi Turgut. Nasıl kaldırılır hastaneye? Bugün pazar. Doktor ses çıkarmadan biraz daha yokladı hastayı. Tansiyonuna baktı, düşündü. Çantasını açıp iğne, bir de ampul çıkardı. Birden yüzü sarardı Süheyla'nın, titriyor gibiydi. Turgut ne oluyorsun gibisine başını salladı kıza. Bu da kötüleşiyor. Toparlanmaya çalıştı Süheyla. Ben iğneye dayanamam doktor bey amca dedi kekeler gibi. Sallanıyordu ayakta. Doktor kapıyı gösterdi başıyla. Çıkar şunu anlamına. Düştü düşecek kızın tuttu kollarını. Sürükler gibi attı dışarıya. Kız merdivenlere yığılıp oturdu. Kalk yukarı çıkarayım seni. Benim yatağıma uzan. Naim yabancı değil. Neyin var senin? Kırık döküp kalktı kız. Geçer dedi. Yok bir şeyim. İğne gördün mü? Bir çabayla elini giysinin cebine soktu. 3 lira çıkarıp uzattı. 1 lira daha buldum sonradan dedi. Al bunları. Koy onu cebine dedi Turgut sertçe. Var dedim sana. Biraz dinlen haydi. Çıkabilecek misin? Çıkarım dedi yavaşça. Merdivenlere yorgun argın tırmanan kıza bakarken kaynaşmalar oldu içinde. Nasıl canavardı yatakta? Bir de şu bitkinliğini. Arsız arsız gülüyordu. Nasıl onurlu oysa. Girsin mi girmesin mi duraladı kapıda Süheyla. Döndü. Yüzünde yorgun, çocuksu gülümsemeyle Turgut'a baktı. Kapıyı tıklatıp yavaşça girdi içeri. Vay canına. Oğlanın koynuna gönderdik kızı. Odaya girdiğinde iğne kutusunu çantaya yerleştiriyordu doktor. Bir kez daha tansiyonunu ölçtü Şahin'in. Sonra çekip oturdu sandalyeye. Gözlerini hastaya dikti. Pencere dibinde patiska örtülü, küçük masadaki teneke çalar saatin çat çatları can sıkıcı oda içinde gezinmeye başlamıştı. Alacalı bez kilim üstünde 2 asır iskemle, basmalı bir sedir, duvar dibinde üstünde 2 minder gibi şeyler, kapı yanında asılı tel dolap, altta gaz ocağı, rafta kapkacak. Süheyla'cığın bu alçak gönüllü yaşam ortaklarına soluk, basma perdelerin gölgelediği duvardan hüzünle bakan çerçeveli evlilik resimleri Şahin'le. Şahin de kımıldıyor mu ne? Başını dudaklarına oynattı yavaşça. Bir şeyler mi diyecek? Bu herif de ne bakar durur bu zavallıya? Dört papel kazanacak kolay mı? Bir şeyler diyecek bu. Karım nerede derse şimdi? İrkildi birden. Yukarıda benim yatakta yatıyor mu diyeceğiz? Gidip çağırayım şu kızı. Kalkıp yürüdü yavaşça. Kapıyı açtı. Donup kaldı açınca da. Yanında iki torunuyla teyze çıkıyordu merdivenlerden. Başını kaldırıp da kapıdaki Turgut'u görünce çakılıp kaldı o da. Şimdi ne bok yiyeceğiz? Çekti kapıyı. İçgüdüsel biçimde yalancı bir sevinçle bir adım attı. Aman siz Allah gönderdi teyze dedi. Şahin Efendi çok kötü hasta. Bu onurlu karşılanış başka düşünceleri bir anda silip atacak kadar etkilemiş olmalıydı koca karıyı. Torunlarını çekiştirerek atıldı hemen. Abi ne söylersin? Vah vah! Süheylacık nerededir? Benim yatakta yatıyor. Diyeyim ki zil takıp oyna değil mi cadı? Ağlayıp duruyor o da dedi çabucak. İçeride doktor var. Süheylacık seslere çıktığında Bereket teyze odasına girmiş, uslu durmalarını öğütlüyordu çocuklara. Turgut'un kaş gözünden anladım gibisine salladı başını. Çabucak tuvalete daldı. Cin bu kız. Toparlanmış görünüyor. Odaya girdi Turgut. Dönüp baktı doktor. Açıldı dedi. Şahin Efendi yüzünü kapıya çevirmiş sönük, fersiz gözlerle yorgun, şaşkın bakıyordu. Yaklaşıp geçmiş olsun dedi Turgut yavaşça. Süheyla nerededir? Geliyor şimdi, burada. Teyze de geliyor. Teyze de çok umurunda ya. Aklı Süheyla'da herifin, karısı. Kapı açıldı. Önde Süheyla, arkada teyze girdiler. Şahin'i görünce gözleri dolmuştu Süheyla'nın. Hıçkırığını tutmaya çalışıyordu. Yaklaşıp durdu yakınında. Öylece bakıp kaldı. Suçlu gibi. Yo, hiç de öyle duyumsamış görünmüyor. Şahin de gözlerini ondan ayıramıyordu sanki. Aldanmak da gereksinim demek, aldatmak gibi. Kapıya yakın dikilmiş, sessizce olan bitene bakan koca karının kafasında neler dönüyordu şimdi? Ne dönecek? Gerçeği yakalayamamış bir iki fesatlık olsa olsa. Şahin Efendi'nin burnuna takılmıştır senin gibi. Burnu böyle uzun, sarkık olanı şehit ederler. Ulan şimdi, isteyerek değil ya takılıyor işte. Ne olacak büyük olup iş görmedikten sonra? Doktor yazdığı reçeteyi Süheyla'ya uzattı. Bu ilaçları yaptıracaksınız dedi. Ama burada olmaz bu. Hastaneye hemen. Doktorun peşi sıra Turgut da çıktı. Yan yan bakıyor herif. Nerede bizim dört papel diye. Parasını verdi merdivenden inerlerken. Hastane içinde yardımını istedi. Başını sağladı doktor gel anlamına. Pek de kötü adam değilmiş. Sözünü de geçiren biri. Evinden üsteleyerek ettiği birkaç telefondan sonra gurebada bir yatak, hastayı taşıyacak bir ambulans bulundu. Helal olsun dört papel. Olaya kendini öyle kaptırmıştı ki Turgut, can kurtaran kapıya dayanıp da Şahin'i sedyede indirerek can kurtarana korlarken, ağlamaktan gözleri kızarmış Süheyla'nın yanına atlıyordu neredeyse. Kapıya inmiş, arabaya bakıp fısıl fısıl dualar okuyan teyzeyi görünce anımsadı yerini. Biriken meraklıların arasından teyzenin yanına geçip vınlayarak uzaklaşmasına baktı can kurtaranın. Birikenler dağılırken teyze başörtüsünün ucuyla gözlerini, burnunu sildi. Başını iki yana salladı ağırdan. Vah bu kızcağıza dedi aynı fısıltılı sesle. Fırlayıp odaya çıktığında dalmış yatıyordu Naim. Bir çorba yapayım şuna. Biraz şehri olacak, limon da var. Vah bu kızcağıza. Şahin acıdığı yok koca karının. Çok gerçekçi. Öldü mü çeker gider herif. Kız ne yapar? Ne yaparsa yapar. Binler, on binler var ne yapacağını bilmeyen. Tek tek ben mi düşüneceğim hepsini? Bu sınıflı toplum yıkılmadıkça Süheyla'sı da, Necla'sı da... Kapı açıldı yavaşça, Halil girdi. Neredesin be? Sessizce baktı Halil. Buradayız işte dedi. Tayin getirdik sizi. Medreseye uğradı demek. O hanesin askeri tıbbiyedeki arkadaşı tayin getirir bazı. Gidip masaya bıraktı iki tayını. Yanındaki sandalyeye oturdu yavaşça, Naim'e baktı. Hasta mı bu dedi. Hasta, hem de iyi değil. Öteki olayı açmasına koymadan, bir gece gelmedik neler olmuş dedi Halil. Şahin Efendi'yi de hastaneye yollamışsınız. Merdiven başında yetiştirdi cadı. Hem de sana ne övgüler. Adam evladıymışsın. Eşek evladı mı sanıyordun? Aldırmadı. O cadıdan mı öğreneceğiz senin evladı olduğunu lan? Süheyla kardeşimiz neler diyordur kim bilir. Seher kardeşimiz ne diyor? Konuşma biçimini değiştirmek için araladı Halil. Bir sessizlikten sonra vallahi bilmem dedi. İyi kız o. Kafası iyi çalışıyor. Sürdürmek için Turgut'un sormasını bekliyordu belli ki. Sustu Turgut. Masaya kapkacak taşımaya koyuldu. Biliyoruz iyi kız. İşler kafası. Süheyla mı o? Sen sevin. Ne yapalım? Bizi gelip belalar bulur ancak. Çorba oldu. Uyandıralım mı bunu? Uyku mu, baygınlık mı bununki de? Fatih Malta'da bir ev varmış kiralık. Bizim Nihatların akrabaları olurmuş. Onu yaparız diyor. Sevinmişti. İlgilenmiş görünmedi gene de. Çorbayı masaya getirdi. Tutarız evi. Ablan da gelir. O işin sonu yok belli ki. Senin ablan hepimizin ablası. Belki de daha iyi olur. Daha rahat çalışırsın sen de. Halil'in sıraladığı iyimser, coşkulu sözler öyle durgunlaştırmıştı ki Turgut'u, geçiştirmek ister gibi kaynar tencerenin kapağını açmıyor uzandı. Kapak kaydı elinin yanmasıyla. Masaya düştü. Hay Allah! Tangırtı'ya Naim de ölmüştü yatağında. Şaşkın bakındı gene. Geçmiş olsun Naim arkadaş. Sağ olasın dedi tedirgin doğrulup. Senin yatağa daldık böyle. Boş ver dedi Halil. Şöyle bir uğradım ben, gideceğim zaten. Kalk çorba içelim. Boşlulukla baktı Naim. Abi hiçbir şey istemez içim dedi. Gene kalkayım biraz. Halil kırdığı bayat tayını çorbasına doğrarken bu akşam biz ayarlarız Nihat'la dedi. Yarın da sen gidip eve bakarsın. Dediğim gibi incesine de takma kafanı. Ne yapacaksın? Kurulalı beri karı koca kavgası var bu dünyada. Benim babam anama vurdu mu bir de yer vurdu valla. Sırtına attığı havu dökülmüş paltosuyla masaya oturan Naim anlamadan baktı konuşmaya. Beni o yüzden bıraktı Sakine de dedi. Döver miydin? Yok be yav dedi, fiske vurmadım. 11 aydır nişanlıyız, bir kez bilem düğmedi. Bu ne biçim erkek demiş. Ağzındaki çorbayı püskürtecekti güç tuttu Halil. İsteksizce gülümsedi Turgut da. İnsanlar böyle işte. Anasını bile umursamıyor erkek oldu mu? Kulağa birazdan akşam haberlerini verecek radyoda koltuktan kalkıp Fehime'nin deminden beri mutfakla oda arasında gide gele donattığı masaya isteksizce oturdu Rahmi Usta. Aç değildi, yorgundu. İzlendiğinin ayrımına vardığı için tedirgindi de. Görüşmeye gelen çocuklardan mı sıçramıştı? Daha önemli bir olay mı vardı polise bugünlerde peşine düşüren? Kestiremiyordu. İlk uyarıyı köşedeki bakkal Bedros'tan almıştı. Haftalık borçları öderken korka çekine kulağına eğilmiş, yavaşça sizi gene göz doğrular Rahmi Efendi, haberiniz var demişti. Kayınbiraderi komünistlikten epey yıllar yatmış bir Ermeniydi mahallenin yaşlı bakkalı Bedros Efendi. Çekingen bir sevgiyle bağlıydı Rahmi Usta'ya. Sokağa girip çıkan yabancıları gözden kaçırmazdı. Haliç'teki atölye çevresinde de sinsice dolaşan birileri gözüne çarpmış, bugünlerde polisin bir şeyler döndürdüğünü o da sezinlemişti. Oysa çok vardı ki peşini bırakmış gibiydiler. Bir şeyler oldu demek. Toplayacaklar mı yoksa? Sivas yöresinde komünistler için bir kamp kurulduğu bir iki yıl önce gelmişti kulaklarına. Belki de yeniden kalkıştılar işi. İkinci kepçe çorbayı koymaya uzanan karısını eliyle durdurdu. Yeter dedi, pek acıkmamışım ben. Kuşkuyla duralayıp baktı Fehime. Hasta mısın? Niye hasta olayım canım dedi. Geç vakit bir şeyler yedik atölyede çocuklarla. Sen ne yaptın muhtarla? Verdim ekmek karnesini. Verdi. İsteksizce çorbasını içmeye koyuldu. Evlendiklerinden beri Fehime'nin üstüne sevecenlikle titreyişinden önceleri duyduğu mutluluk sonra bunaltıya döner olmuştu. Evinin temizliği, kocasının sağlığı bütün dünyasını oluşturuyordu kadının. Ara sıra kızmasına karşın evliliğine pişmanlık duymuyordu. Basit ama iyi yürekliydi Fehime. Yaşamının bu son durgunluk yıllarında böylesi bir kadınla birlikteliğinin çeşitli yararları vardı. Çocuklarının olmayışına da seviniyordu. Ne olacağımız belli değil, bir de çocuk. Eksiklik Fehime'deydi ya, yüzüne vurmamış, Moskova'da bir kızı olduğunu söylememişti karısına. Geçirdiği bir hastalıktan ötürü döl yatağına giden bir yol kireçlenip tıkanmış mı ne, çocuğu olmaz demişti doktorlar. Adaklar adayıp gizli gizli türbelere taşındığını biliyordu Fehime'nin, ilgilenmiyordu. Artık o da bu sonuca katlanmaktan başka yol kalmadığını inanmıştı. Allah vermedi, ne yapalım diyordu, açıldı mı buruklukla. Kocasına evine tutkunluğu çocuksuz oluşundandı besbelli. Radyo haberlere başlıyordu. Burası Ankara Radyosu. Sayın dinleyiciler, akşam haberlerini veriyoruz. Önce özetler. Bugün avam kamerasında çorba kaşını bırakıp her gece aynı saatteki yayını dikkatle dinlemeye koyuldu. Avustralya'dan, uzak doğudan söz ediyordu. Japonlar bilmem hangi adaya asker çıkarmış. Avustralya Başbakanı demiş ki, Kuzey Afrika'da başlayan Alman saldırısı. Doğu cephesinde Almanlardan ses yoktu. Saplanıp kaldılar Moskova önlerinde. Ne sesleri çıkacak? Moskova Radyosu'nun Türkçe, Rusça haberlerini dinliyordu daha sonraki saatlerde. Kızıl Ordu'nun saldırıyla geri aldığı kentleri sayıyordu radyolar. Ankara verir mi? Dalıp gitmişti haberlere. Aynı dalgınlıkla kıymalı pırasadan aldı bir kaşık. Fehime de üstelemedi. Kafasını takmıştır, ne sakladığını düşünüyordur. Evlendiğinden bu yana tutuklanmamıştı. Geçmişteki olayları biliyordu Fehime. Komünist sözcüğünden ilk günler duyduğu ürkü geçmiş, alışmıştı. Akrabadan bir marangozun aracılığıyla uzun düşünüp taşınmalardan sonra aileler çekingenliği aşınca evlenmişlerdi. Rahmi Usta'nın açık yürekli, dürüst tavrı, sevecen yaklaşımı kısa sürede gönlünü kazanmıştı Fehime'nin. Buysa komünist dedikleri. Yalnız dinsizliğine, hele tanrı tanımazlığına bir türlü alışamıyordu. Annesinin zoruyla uzun süre Kur'an ezberletilmiş, hafızlığı çalıştırılmıştı çocukluğunda. Kocasının din konusunda pek bastırmaması, sadece bir iki kez o da sorması üzerine inanmadığını gülümseyerek söylemesi biraz dağıtıyor olmalıydı kaygılarını. Camiye gidip namaz kılan kaç kişi vardı ki? Belki de inancını gizli tutuyordur adam. Gizli din taşıyanlar varmış. Arkadaşlarına inanıyor demişti. Allah'a inanmayan insan mı olurmuş? Tövbe tövbe. Kulağını onlar doldurmuşlardı zaten. Komünistler Allah'a inanmazlarmış. Bir de Yüzü kızarmıştı duyduğunda. O da başka heriflerle kapıya kasketi asıp, "Şu bizim insanlarımız çok ahlaksız," demişti bir gün Rahmi Usta'ya. Daha sonraları parça parça Fehimi'nin ağzından almıştı bunları. Gülerek dinlemiş, "İstersen bana inanırsın, istersen onlara," demişti alaya dökerek. 10 yaş vardı aralarında. Sırasında babacan, anlayışlı bir abi gibi davranması, saygılı bir güven duygusu oluşturuyordu Fehime'de. Akıllıca bir evlilik yaşıyorlardı, gürültüsüz, patırtısız. İstediği de buydu Rahmi Usta'nın. Evine bağlı, temiz, pak, çirkin denmeyecek bir karısı vardı işte. Başına bir iş gelirse de bırakır giderdi. Umduğunun üstündeydi kazancı. Evlendiği sıralar Haliç'te bir soğuk demir atölyesinin ustabaşı olarak girmişti. Rodoslu bir Türk, uyanık, yaşlı, bir tek gün bile siyasa sözü etmeyen Siracettin Bey'di sahibi. Yaşlandıkça artan bir güvenle bağlanmıştı Rahmi Usta'ya. Ağzının içine bakar dedikleri. Her iş ondan soruluyordu atölyedeki, Siracettin Bey'den değil. İşini bilen bir cimriydi. 7 yılda beklediğinin çok üstünde paralar kazandırmıştı Rahmi ona. Çoğu da Rahmi'nin teknik becerilerine dayanıyordu. Hiçbir yerde bulunmayan 20 trifaze fiş prizi, pirinç kısımlarını atölyede geri kalanını şimşirden yaptırarak aldıkları işi yetiştirmesini anlatıp dururdu Siracettin Bey. Haliç'te Kalafat yerinde İstinye'de doklarda işçiydi. Partice Moskova'ya eğitime gönderildiğinde kaynakçılığı Rusya'da öğrenmişti. 2 kez gitmiş, 4 yıldan çok kalmıştı Moskova'da. Polis sadece ilk gidişini biliyordu. Okulda aynı dönemde birlikte bulundukları kişi polise geçmişti Türkiye'ye dönünce. Altın diş faik dedikleri. Biz dişçi sınıfı falan yok, devrim mevrim de olmaz bu ülkede dediği söylenirdi. Vedat Nedimler soyundandı demek. Bir bakıma daha namuslu. Herif durumunu açık koydu ortaya. En büyük işkenceyi o tutuklamada görmüştü Rahmi Usta. Altın diş okulda birlikte olduğu kişileri tek tek bildirmişti. Gene de kabul ettirememişti orada olduğunu. 2 kişiydiler yatsıyan. Biri Karadenizliydi. Odada yalnız kalınca saatlerdir falakadan bitkin düşmüş adama sokulmuş altın diş. Niye çekiyorsun bu acıyı kardeşim demiş. Birlikte değil miydik orada? Söyle de kurtul. Kan revan yatıyor adam. Dikmiş gözlerini. Oradaydı kula ama sağ inat demeyeceğim. Amine kuyayım demiş. 1 yıl kadar süren Moskova'ya ikinci gidişini bilmiyordu polis. Halep'e gitmişti. Orada kaldı sanıyorlardı. Gaziantep'liydi aslında. Adı da Abdurrahim'di. Uzak akrabaları vardı Halep'te. Çok sevdiği tahin pekmeze bile bir küçük ekmek parçasını şöyle bir banıp isteksizce çiğnemesine yan yan bakan Fehim'i ikircikli duraladı bir. Sonra biraz çekingen, Bedros Efendi sana da söylemiş değil mi dedi. Gözlüyorlarmış. Aymıştı. Biliyor demek. Ben de gördüm dedi Fehim'i. Bugün şu karşı yol ağzında sen gelmeden biraz önce birileri dolanıp durdu. Gözleri bizim evde sanki. Sarı çıyan gibi birisi. Sonra bir uzun herif. O herif dün de buralardaydı. Güldü Rahmi Usta. Bunu mu taktın kafana sen de dedi. Sanmam. Öyle belli etmez onlar. Bedros Efendi kuruntuludur. Geçen yılda demişti biliyorsun. Hem baksalar ne olacak? Korkacak neyimiz var? Hadi bir çay koy sen. Fehime masadakileri toplayıp sessizce mutfağa taşırken radyonun yanındaki koltuğa geçti o da. Radyonun düğmelerini çevirip yabancı istasyonları arandı bir süre. Çıkıp giten çeşitli müzik, parazit, anlaşılmaz bir sürü dilden konuşmaların birbirine karıştığı aramadan umut kesmiş gibi yeniden Ankara'yı bulup bıraktı. Türküler vardı. Rumeli havaları söylüyordu kadınlar korosu. Dayler dayler, viran dayler. Alaturka oldu mu kapatırdı. Sovyetlerde bir kazanımı da kulağa batı müziğine eğitilmişti Moskova'da. Çalıştığı fabrikadaki hoparlörden ayrımına varmadan dinlediği batı müziği, 3 yıl birlikte yaşadıkları Larissa'nın gramofon plaklarıyla önceleri biraz dişini sıkarak dayanabildiği, yavaştan tadına vardığı, sonunda aranır olduğu, kişiliğini bir anlamda yeniden biçimlendirmiş, yaşamında ağır basan etkilenişlerden biriydi. Evlendiklerinin ilk günlerinde radyoda Alaturka başlayınca kovalım şu goygoycuları deyip radyoyu kapatıvermesi ya da başka istasyonlarda alafranga müzik araması Fehmi'yi şaşırtmıştı önceleri. İsteğine saygıyla boyun eğmişti ya uzun süre alışamamıştı. Yalnızken dinliyordu. Bir akşam eve geldiğinde radyoda bangır bangır göbek havaları daha kapıdan karşılamıştı Rahmi Usta'yı. Tam uzanıp kapatıyordu ki mutfaktan gelen Fehmi şu bitsin bari dedi. Ne güzel çalıyor. Duraladı. Kalsın dedi gülümseyerek. Ama bunlar göbek havası. Bırak şu tabakları. Oyna bir güzel ki tam tadına varalım. Fehime utanır gibi gülmeye başlamıştı. Ben oyun bilmem dedi. Hafızlığa çalıştım. Oyun günah bize. Oyunun günahı mı olurmuş? Hafız da değilsin. Hadi Fehimeciğim. Mutfağa gitmek isteyen kadının önünü kesmiş, ellerini havanın tartımını uydurarak şap şap vurmaya başlamıştı. Hadi kırma kocacığını. Gülmekten kırılıyordu Fehime. İstiyorsan sen oyna dedi zar zor. Hiç bozmadan olur dedi Rahmi Usta. Hadi birlikte oynayalım. Geçti karısının karşısına, açtı kollarını, parmaklarını şıkırdatıp göbeğini hoplatarak oynamaya başladı. Şaşkın kalmıştı Fehimi. Yüzü kızarmış gibiydi. Hiç böyle görmemişti kocasını. Bir utançtan kurtulmak ister gibi döndü, gidip radyonun düğmesini çevirdi hemen. Mutfağa geçecekti ki güçlü kolları sıcacık soluyla yolunu kesen kocasını buldu karşısında. Bir türlü bırakmadan öpüyor öpüyordu. Dayanamamıştı. Ortak oyuna geçip akılda kalan bir mutluluğu bölüştüler oracıkta. Ateşteki pilavın dibi tutmuştu, yandı yanacak. Ara sıra takılırdı Rahmus'ta. Ne dersin Fehime? Ne lezzetliydi o pilav değil mi? Gene dibini tutturalım mı? O akşam epey geç yediler yemeği. Fehime o işten sonra gusül abdesti almadan değil yemeğe oturmak adımını atmazdı. Yıkanmak da Rahmusta'nın en sevdiği şeydi. Ne yaptıysa olmamış, Fehime'yi batı müziğine alıştıramamıştı. Kim bilir, belki de müziğin hiçbir türünden tat alma yeteneği yoktu kadının. Şarkı türkü mırıldandığını da anımsamıyordu. Radyodan duyduğu güzel bir keman, bir piyano sesi, içindeki küllenmiş kıvılcımları üfleyip ışıldatan bir esinti gibi Lariza'ya özlemini depreştiriyordu zaman zaman. Kızını düşünüyordu. Senem İlina'yı. Genç yaşta yitirdiği ablasının adıydı Senem. Lariza'nın çok sevdiği teyzesinin adı da İrina'ymış. Kocamandır şimdi. Güzeldir de. Annesine benziyormuş. Yerel gençlik örgütlerinin çağrılısı olarak Özbekistan'a yaptıkları bir yolculukta tanışmışlardı Lariza'yla. Trende şen şakrak, herkesle şakalaşan bu güzel Rus kızının kendisine yüz vereceği aklının ucundan geçmemişti. İçine kapanık, çekingen görünüm ilgisini çekmiş olmalı ki ayrı bir sıcaklıkla sokuldu Rahmiye. Yol boyu yeni yeni öğrenmeye çalıştığı Rusçasına yardımcı oldu. Yanından ayrılmayan iri yarı delikanlıyı gösterip sen onunla gidersin demesine gülmüş, ilk gece yemekten sonra otelde kalıp lokantada kapanıncaya kadar Rahmi ile söyleşiyi yeğlemişti. Babaannesi Nova'ymış. Tek tük Tatarca biliyordu. Türkçe öğrenmek istiyordu. Kız erkek ayrı koğuşlarda yatıyorlardı. Ayrılırlarken ıssız merdiven kıyısında boynuna sarılıp dudaklarından uzun uzun öptü Rahmi'yi. Dönüşte Moskova'da yattılar. Türkiye'de birkaç kez gittiği genel ev dışında yaşamına kadın girmemişti. Lariza'ya tutulmuştu. Ürküp uzak durmaya çalıştı. Bu iş için gelmemişti buraya, başına takmak istemiyordu. Otobüste tanıdığı çilli bir Rus kızıyla dolaştı bir ara. Onunla da yattılar. Lariza'yı atamıyordu kafasından. Okulda her geçen gün artarak öğrendiklerinin bir yanına yapışıp kalmıştı silip kurtulamadığı Lariza isteği. Bir kitaplıkta çalışıyordu. İzin almış çıkıp geldi kız bir gün. Kiev'e gidiyordu hastalanan babasını görmeye. Emekli bir müzik öğretmeniydi babası. Karısının genç yaşta ölümünden sonra evlenmemiş, kemanı, plakları, notalarıyla bir küçük odada yaşarmış. Kiev yakınındaki bir köyde. O gece de birlikte oldular. Daha da büyümüştü korkuları. Dayanılmaz görünüyordu Lariza'ya tutkusu. Kiev'den babasının öldüğünü bildiren üzüntülü kart geldiğinde öyle yakınlık duymaya başlamıştı ki döneceği günleri sayıyordu. O gün sordular partiden, Volga üstündeki traktör fabrikasının kuruluşunda gönüllü çalışmaya gider miydi? Koşarak giderdi. Volga, Volga sesleri geliyordu kulağına. Stenka Razen diyordu Ruslar. Çar içine yakındı kurulan Stalingrad traktör fabrikası. Hangi çarın adı demesine nasıl gülmüşlerdi. Çar için Tatarca'dan gelirmiş. Sarı su ya da sarı kum demekmiş. Bunaltıcı sıcak, toz, bitmez tükenmez tahta kurusundan yılar gibi oldu önceleri. Daha ocakta 7000 komsomol gelmiş. 1000 işçi, 300.000 teknisyen gelmiş kentlerden. O nasıl çalışmaktı çeşitli dillerden insanların coşkuyla katıldığı? Kutsal bir tapınmaydı çalışmak değil. Utandı yılgınlığından, unutup gitti yılgınlığını. Haç karmış, taş taşımıştı yarı belinden yukarısı çıplak. Isının güneşte 50 dereceye çıktığı bir gün bayılanlar olmuştu. Kışları da eksi 50 dereceye düşermiş. Sonbaharda okula döndüğünde marsık gibiydi, öyle yanmıştı. Tepeden tırnağa arınıp yenilenmişti sanki. KUTV Komünist Çeşki Üniversite Trud Yaşihsa Vostoka Doğu Emekçilerinin Komünist Üniversitesi. O ikinci yılında vermeye başlamıştı ona ne verdiyse.